şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ukrayna'nın doğusundan yine ölüm haberi geldi. Ateşkese rağmen silahların susmadığı Donetsk bölgesinde dün bir yolcu otobüsü roketli saldırıya uğradı. Çoğu kadın, 12 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 18 kişi de yaralandı. Saldırıdan Donetskli milisleri sorumlu tuttu Ukrayna. Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri ise iddiayı kabul etmediler. Donetsk'ten gelen bir açıklama otobüs saldırısı hakkındaki soru işaretlerini de artırmış durumda. Donetsk İnsan Hakları Yetkisi Darya Morozova, Kiev yönetiminin esir takası sırasında Donetsk'e milis gürültüsü altında sabotajcı yolladığını iddia etti. Morozova, Ukrayna ordusunun gönderdiği 222 esirden 16'sının sabotajcı olduğunun anlaşıldığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroshenko saldırıyı Paris'teki Charlie Hebdo saldırısıyla bir tutarak Rusya'nın sorumlu olduğunu belirtti. ABD de aynı görüşü dile getirdi. Moskova ise Kiev'e artık karar al çağrısını yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Karasin, Ukrayna'nın doğusundaki durumun giderek kötüleştiğini işaret ederek insanlar ölüyor. Ukrayna ordusu ateşkes rejimine her zaman bağlı kalmıyor. Kiev yönetimi artık bazı kararlar almalı dedi. Charlie Hebdo saldırılarıyla başlayan ve Fransa'da toplamda 17 kişinin ölümüne yol açan eylemlerin ardından Avrupa çeşitli güvenlikçi önlemler almaya çalışıyor. Norveç polisine bağlı gizli servis ülkedeki bütün medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenlerini toplayarak terör konusuna alınacak eylemleri konuştu. Ayrıca vatandaşlardan şüpheli gördükleri durumlarda ihbarcılık yapmaları da istendi. Avrupa güvenlikçi politikalara hız kazandırma eğiliminde. Hava yolu yolcu kayıtları artık ortak bir havuzda toplanacak. Bilgi ve istihbarat paylaşımı artırılacak ve Schengen bölgesinde kontrollerin daha da etkinleştirilmesi gündemde. Mesele bu şekilde gelişiyorken Şam'dan bir çağrı geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çek Literani Novini gazetesinde terörle savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Esad, terörizmle savaşan ülkelere seslenerek istihbarat paylaşımı çağrısı da bulundu. Suriye lideri, Paris'teki saldırıları kınarken batılı liderler ileriyi göremiyor, saldırılar bizim haklı olduğumuzu kanıtladı, dedi. Haber yine Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer alan bir haberde de devlet başkanının Avrupa hükümet politikalarını sorumlu tuttuğu belirtiliyor. Esad, dünyanın neresinde olursa olsun masum insanların öldürülmesine karşıyız. Bu bizim prensibimiz. Terörle savaşan ülkeler arasında bilgi paylaşımı olması gereklidir, dedi. Batıdaki birçok insana Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana bu gibi sonuçlar hakkında konuştuğumuzu hatırlatmak isteriz. Terörizmi desteklememeleri ve onlara siyasi bir şemsiye sağlamamalısınız. Çünkü bu ülkelerinize ve insanlarınıza yansır, diyorduk. Bizi dinlemediler. Batılı politikacılar ileri görüşlü değil ve Fransa'daki saldırı da bunun kanıtı ifadelerini kullandı Beşar Esad. Irak'ta da IŞİD'in saldırıları ve IŞİD'e saldırılar devam ediyor. Mahmur bölgesinde koalisyon güçlerinin IŞİD konvoyuna hava saldırısı yaptığı önceki gece sabaha kadar belirtiliyor. Bu saldırıda 100 kadar IŞİD'li militanın öldüğü de dile getiriliyor. Musul'un Güver nahiyesine bağlı Keneşe köyünde, özellikle köy etrafında meydana gelmiş bu çatışmalar. Kanada her meslekten göçmen alacak. Göçmenlere yeniden kapılarını açan Kanada, vatandaşlık için 2015 yılında bütün meslek gruplarından bireylerin yanında girişimciler ve çiftçiler de kabul edilecek. Yeni göçmen politikasına bağlı olarak 2015'te 285 bin göçmen alacak olan Kanada'da en çok mühendislik, finans, sağlık ve pazarlama mesleklerinde eğitimli ve deneyimli bireylere ihtiyaç duyuluyor imiş. Hindistan'da LGBTİ bireyler için bir tedavi merkezi açıldı. Tartışmalara da yol açtı. Bu Goa eyaletinde açılmış, maksat eşcinselleri tedavi ederek onları normal hale getirecek bir merkez olmasıymış. Atsız alkoliklere benzeyen bir merkez olarak tanınıyor. Hem bölgedeki hem de uluslararası LGBTİ örgütleri Goa eyaletindeki bu girişime ateş püskürdüler, kınadılar. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Hasan Selim Özertem ile Antalya'da yapılan ve Türkiye'den ve Rusya'dan entelektüellerin, akademisyenlerin bir araya geldiği iki ülkenin durumunu konuşmak üzere 4 günlük toplantıyı konuşacağız. Toplantıda neler konuşulduğunu, kimlerin katıldığını ve Türk-Rus entelektüel alanları arasındaki ilişkileri ve bu yine iki ülkedeki entelektüel kurumlarının kendi devletleriyle ilişkilerini ele alacağız, Batı'yla kıyaslayarak. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde yine bir uluslararası mesele ama bu sefer bir çatışma, savaş ya da anlaşma değil, bir entelektüel ortaklık, etkinlik var. Antalya'da Türk-Rus entelektüelleri, akademisyenleri bir araya gelip görüş alışverişi yaptılar, konuştular, tartıştılar. İşte burada neler konuşulduğunu, bu ekonomide ilişkileri çok iyi, siyasette belki zayıf ama diğer alanlarda da iyileştirmek isteyen iki ülkenin entelektüelleri neler konuştular? Bunu konuşacağız. Konuğumuz toplantıya katılan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun uzmanlarından Hasan Selim Özertem hocamızdı. Hoş geldiniz Hasan Selim Bey.
Merhabalar Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, biz Batı'dan fikir alışverişine çok alışkınız. Bir etkinlik biçiminde olmasa da sürekli çeviriler halinde Batı entelektüel dünyasından buraya hayli malzeme aktarılıyor. Bu türden bir işbirliği hep var fakat Rusya ile bu büyük kuzey komşuyla Rus edebiyatından çok sayıda çeviri olmasına rağmen entelektüel anlamda işbirliğinin, ilişkinin, ilginin çok kuvvetli olmadığını söylesek herhalde yanlış olmaz. Bu toplantı sanıyorum aynı zamanda bu durumu da dikkate alan, değerlendiren, belki de bunu değiştirmek isteyen bir yan da taşıyordu. Neydi o toplantı, neler konuşuldu? Sözü size bırakayım ben.
Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Rusya ile Türkiye arasındaki tarih, iki ülke arasındaki savaşlar tarihi olarak daha çok bilinir. Fakat 1990'lardan sonra önemli bir fırsat penceresinin oluştuğunu da açıldığında ifade etmek gerekiyor. Bu yönüyle iki ülke artık birbirini bir tehdit olarak değil aynı zamanda fırsat penceresi olarak da görmeye başlamış durumda. Bununla birlikte iktisadi ilişkiler gelişirken önemli ölçüde bir açıkta entelektüeller arasında fikir dünyası arasındaki karşılıklı değişimler. Bu açıdan son dönemde hem Türkiye hem Rusya arasında önemli birkaç toplantının daha kurumsallaşarak devam ettiğini ifade edebiliriz. İşte daha öncesinde biz USAK olarak da buna benzer bir toplantı gerçekleştirmiştik ve Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin de benzeri bir inisiyatifle yine bu toplantıları seri bir şekilde yaptığını görüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda bu yılki toplantının konusu aslında iki ülkenin medeniyet perspektifinden hangi noktalarda ortak olduğu, hangi noktalarda ayrıştığı noktasındaydı. Bu ölçüde hem Rusya'dan gelen 28 bilim adamının hem de Türkiye'den gelen yaklaşık 20 bilim adamının karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundu. Aynı zamanda güncel konulara da yer verdiği bir toplantı fırsatı gerçekleşti. Özellikle güncel konularda öne çıkan hususların başında da tabii ki radikal ekstremizmin son dönemde Avrupa'da ve Orta Doğu'da giderek zemin kazanması ve bunun Rusya ve Türkiye açısından oluşturmuş olduğu tehditler. Öte yandan baktığımızda Avrupa'daki ve Türkiye'deki ve Rusya'daki ilişkilerin Ukrayna kriziyle birlikte nasıl etkilendiğine dair perspektifler de masaya yatırıldı diyebiliriz.
Evet, iki ülkede politik otoritenin entelektüel dünyaya verdiği önemi acaba karşılaştırmak mümkün mü diye bir an aklıma geldi. Batı'da üniversiteler politik otoritelerin hem iç idari açıdan hem uluslararası ilişkiler açıdan önemli referansları, başvuru kaynakları ve danışmanlık hizmeti aldıkları kuruluşlardır. Aynı zamanda özellik fikriyle beraber. Bu iki ülke açısından bu bakımdan bir benzerlik ya da fark söz konusu mu Batı ile ve birbirleriyle?
Tabii Rusya Federasyonu'na baktığınızda önemli bir geçmişi olan bir ülke olarak hem entelektüeller hem devlet arasında kurumsallaşmış belli ilişkilerin oluştuğunu ifade etmek mümkün. Bizim toplantımıza gelenlere daha çok Rusya Bilimler Akademisi'nden gelen katılımcı olduğunu ifade edelim ki devlet tarafından desteklenen bir kurum ve aynı zamanda devlete akıl olarak talepte bulunulduğu dönemlerde de danışmanlık yapan bilim adamlarının da bulunduğu bir topluluk olarak ifade edilebilir. Bu yönüyle Rusya'da belki bu ilişkiler medya üzerinden karar alıcıyı etkilemekten çok devletin entelektüellerle kurmuş olduğu kurumsal ilişki üzerinden yürütülüyor ve hakikaten etkili bir çalışan bir mekanizmanın olduğunu da ifade edelim. Çünkü hakikaten entelektüellerin sağdan toplamış olduğu bilgilerin aynı zamanda bilimsel analizlerin siyaset yapımında nasıl kullanıldığına dair önemli bir gelişmişlik düzeyine Rusya'nın sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'de bu son dönemde daha da hızlanan bir şekilde ilerliyor. İşte USAK gibi veya işte TEPAL gibi çeşitli düşünce kuruluşlarının oluşturulması başlamasıyla birlikte devlet ve düşünce kuruluşları arasında yeni yeni belli diyalog kanalları açılıyor. Fakat bunun henüz daha medya üzerinden belki biraz daha karar alıcı etkileme tarzında Batı tipi bir iletişim mekanizması üzerinden de geliştiğini ifade edebiliriz. Evet. Bu açıdan Türkiye ile Rusya ve Batı arasında hala birçok noktada farklılık olmasına rağmen entelektüellerin belki karar alıcılara ulaşımı açısından Rusya'da önemli bir mesafe kat edildiğini de ifade edebiliriz.
Türkiye ve Rusya ilişkileri konuşulunca biz işte ortaokul lise eğitimi savaşlar olarak aldık. Akademik disiplinde işler elbette değişiyor ama yaygın popüler durumu aktarmak için siz de az önce sözünü ettiniz. Bir yandan da Avrupa'ya baktığımız zaman işte en son 1945'te biri diğerini işgal etmiş birbirle savaş halindeki Fransa ve Almanya'nın Avrupa'yı, kıtayı, ortak paylaştıkları kıtayı sürükleyici güç olarak işbirliği içerisine girdiğini getirdiğini görüyoruz. Türkiye'de de bu türden tartışmalar yapılmadı değil. Avrasyacılık denilen bir kavram ekseninde ama genellikle de tehlikeli bir eğilim olarak çoğunlukla tanımlanacak biçimde değerlendirildi. Rusya'da ve Türkiye'de entelektüel anlamda bu iki ülkenin işbirliği açısından bu türden bir gelecek öngörüsü yapmak mümkün mü? Yapanlar var mı? Bu iki ülke ilişkisinin geleceği entelektüel anlamda nasıl görülüyor?
Şimdi özellikle 3 tane temel noktada ilişkilerin seyrine dair ana analizlerin oluştuğunu ifade etmek mümkün. Bunların birincisi Türkiye ile Rusya'nın 90'lardan sonra çok ciddi anlamda ikili ilişkilerin derinleştirdiği ve bunun belli noktalarda da Batı ile ittifakları konusunda Türkiye'nin nereye oturtulması gerektiği yönünde belli kaygıların oluştuğu bir ilişki modeline doğru da seyrettiği görülüyor. Öte yandan baktığımızda son dönemde daha fazla dile getirilen bu ilişkinin analizinin oturduğu nokta dışlanmışların beraberliği olarak ifade ediliyor. Özellikle Ukrayna krizi sonrasında Batı ile Rusya'nın karşı karşıya kalmış olduğu krizde karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve siyasi kriz bağlamında düşünüldüğünde veya Türkiye'nin son dönemde belli tartışmalar çerçevesinde Batı ile ilişkilerinde gerilimlerin ortaya çıkması. Bu yönüyle acaba Türkiye ile Rusya Batı'dan umduklarını bulamayınca birbirlerine yaklaşıyorlar mı tarzında bir analizde mevcut. Üçüncü bir analiz ise sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bir Avrasyacılık boyutuyla Batı'ya karşı işte farklı bir alternatif, farklı bir ses oluşması açısından Rusya ve Türkiye'nin beraber hareket edebileceği ve bunun Batı'ya karşı oluşacak bir blok olarak şekillenmesine yönelik belli beklentiler veya belli analizlerden de söz edebiliriz. Bu açıdan baktığımızda bu üç analizinde Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin yapmış olduğu toplantıda dile getirildiğini gördük. Ama burada biraz daha öne çıkan hususlar şu yöndeydi diyebiliriz. Bu aslında dışlanmışların ilişkisi olarak nitelenmek yerine aslında yeni uluslararası sistemin ruhuna uygun olarak çok tatlılık perspektifinden ilişkilerin gelişmesi olarak yorumlanıyor. Yani Türkiye ve Rusya coğrafyalarının aslında bir yönüyle tutsakları olarak birbirlerine mecbur iki ülkede ekonomik açıdan, siyasi açıdan bölgenin en önde gelen iki ülkesi konumda bulunduğuyla birbirlerini göz ardı etmelerini, görmezden gelmeleri çok mümkün değil deniyor. Ama bunun bir blok olarak Avrupa'ya karşı şekillenmesi yönünde nasıl yürütüleceği konusundaki analizlere baktığımızda katılımcıların da çoğunluğunun özellikle bu bir yapıya karşı değil de bir ortak faydanın derinleştirilerek iki ülkenin kalkınması ve bölgesel istikrara devşirilecek bir modele dönüşmesi için bir birliktelik olması gerektiği yönünde bir hemfikir oluştuğunu, bir konsensüs oluştuğunu ifade edebiliriz. Bu açıdan 3 model var ama Batı'nın Türkiye ve Rusya ilişkilerini görmesinin ötesinde entelektüeller bunu bir yönüyle coğrafyanın gerekliliği ve aynı zamanda bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyor diyebiliriz.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Hasan Selim Özertem hocamızdı. Bu sefer savaşları, anlaşmaları, ekonomiyi, çatışmaları değil, entelektüel bir ilişkiyi, işbirliğini konuştuk. Antalya'da Türk-Rus akademi dünyasının uzmanları, entelektüeller bir araya geldiler. Çalışmalarını, görüşlerini aktardılar. İşte bu 4 günlük toplantıya katılan Hasan Selim Özertem hocamız bize orada konuşulanları ve iki ülkenin entelektüel alandaki bilgi transferini, bilgi alışverişinin özelliklerini, boyutlarını aktardı. Çok teşekkür ediyorum Hasan Selim hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.